Ayrım 9. Abdullah Öcalan ile görüşmeler. Doğu Perinçek. Sayfa 129. GAP bir an önce bitsin de. Kanter içinde çalışan bir emekçi ordusu yoğunlaşacaktır. Bizim de istediğimiz budur. Bırakın Ulusal Kürt Hareketi'ni engellemesini, sınıf temelini beslemesi açısından daha da güçlendirecektir. Perinçek. Bu GAP projesine ne diyorsunuz? Diyorlar ki GAP'la birlikte Harran Ovası'nı muazzam bir tarım ambarı haline getireceğiz. GAP, Türkiye'yi doyuracak, bölgeyi kapitalizme açacak ve Kürt meselesini de çözecek. Öcalan, Türk sermayesinin bu konudaki ihtirasları anlaşılır. Bu toprakların sulanmasıyla verim artışı sağlanacağı gerçektir. Bunun temelinin sağlanacağı gerçektir. Bunun temelini attıklarında apoculuğa karşı temel atıyoruz diyorlardı. 1987'de bizzat Evren'in bulunduğu açılışta amaçlarını bu kadar açık belirtiyorlardı. Fakat söyledikleri gibi sonuç alamayacaklardır. Kanter içinde çalışan bir emekçi ordusu yoğunlaşacaktır. Bizim de istediğimiz budur. Nasıl kentlerde belli bir gençlik yoğunlaşması oluştu ve biz bundan güç aldıysak, emekçilerin yoğunlaşması da sınıf temelimizi geliştirecektir. Bu anlamda bırakın Ulusal Kürt Hareketi'ni engellemesini, sınıf temelini beslemesi açısından daha da güçlendirecektir. Ama onlar kapitalizmin amaçlarına bağlı olarak karı ve toprağı tekelleştirmeyi düşünürler. PKK kafa karıştırdı. GAP'ta çıkarları sarsılıyor diyorlar. İlgisi yok. GAP'a karşı ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Bir an önce bitsin de ürünlerini biz de derleyelim diyoruz. GAP'ı şu anlamda eleştirmek gerekir. En verimli Kürt arazisini sular altında bırakıyorlar. Yine enerjiyi hep dengesiz bir biçimde batıya yolluyorlar. Öte yandan Hasankeyf Uygarlık Merkezi baraj suyu altında tarihe gömülüyor. Bir Samsat Kültür Merkezi vardı, o da sular altında bırakılıyor. Buralar tarihi yerlerdir ve çok verimli topraklardır. Yine yüzlerce köy ortadan kaldırılıyor. Yani biraz da Kürt nüfusu ve uygarlığını eritmeyi hedefliyorlar. Bu yönüne dikkat çekiyoruz. Yoksa GAP sistemi bütünüyle yöre halkına hizmet eden bir proje olsaydı, Orta Doğu'nun eski cennetini yeniden yeşertecekti. Kürtlere önderlik sorunu. Özellikle KDP örneklerinde yaklaşık 40 yıldan beri feodal aşiretçi temelde dört parçayı da etkileyen ilkel milliyetçi önderlikler vardı. 75'lerden itibaren neredeyse önderliğe soyunduk. Çelişme, önemli oranda PKK'nın devrimci sosyalist çizgisi lehine sonuçlanmışa benziyor. Perinçek, Kürtlerin liderlik sorunu çözülmüş mü? Öcalan, şüphesiz. Türklerle kıyaslanmayacak bir biçimde çözülmüştür deriz. Ama kurtuluş sürecinde olduğumuz için daha sağlıklısını yapmaya adayız. Bizler, yönetimde olduğumuzdan ötürü tepeden liderliğe ulaşmak istemiyoruz. Mücadele içinde kendi liderimizi ortaya çıkarabiliriz. Bizde klasik, ilkel bir milliyetçi önderliğin uzun süre kötü etkileri oldu. Feodal, aşiretçi bir temelde özellikle Kürdistan Demokratik Partisi, KDP örneklerinde yaklaşık 40 yıldan beri dört parçaya da etkisini taşıran bir önderlik vardı. 75'lerden itibaren neredeyse önderliğe soyunduk. İdeolojik politik düzeyde alternatif oluşturulmaya çalışıldı. Fakat gittikçe yoğunlaşan bir mücadele yaşandı. Bu mücadelede bir yanda PKK'nın sosyalist devrimci çizgisi, diğer yanda bunların anti-emperyalizme dayalı otonom, yani bağımlı ve özgürlükçü olmayan, tam tersine antidemokratik ve halka karşı bir Kürt hareketi vardır. Çekişme, önemli oranda PKK'nın devrimci sosyalist çizgisinin lehine sonuçlanmışa benziyor. Geçen yıldan beri, özellikle Güney Kürdistan'daki hareketin tasfiyesiyle birlikte, PKK çizgisinin öncülüğü daha da netleşti. Zaten Saddam, silahlarla değil, Kürt hareketi doğru bir ideolojik politik kurtuluş çizgisine dayanmadığı için başarmıştır. Gerillaya, halk ilişkilerine ve milise yanlış yaklaşılmıştır. Zaten milisi uçaklar gelip her an vurabiliyordu. Bunu aşmayan bir silahlı mücadelenin ve dışa özellikle ABD'ye ve diplomasiye bel bağlamanın sonuçlarıdır bugünkü durum. Bunlar bu çabalarıyla hasta olmuşlardır. Bütün hasetleriyle özellikle son dönemlerde başta Avrupa olmak üzere PKK'ya her türlü provokasyonu dayattılar. Fakat bu çabalarına başarıyla karşı konulmuştur. PKK her parçada geniş bir kitleye çarpıcı bir biçimde alternatif sunabilmiştir. İslam ve laiklik. Laikliğe batının çıkarlarına hizmet ettiği oranda karşı durmak gerekir. Dinsel gerici etkilere karşı çıktığı oranda ise kabul edilmelidir. Türkiye'de din gerici bir temeldedir. Ulusal kurtuluşun gelişme aşamasında dinin Kürtlere dayatılmasını art niyetli, çok gerici ve marazi bulmaktayız. Perinçek, İslamcı akımın ve Türk devletinin İslamcılığı geliştirme politikasının rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Öcalan, buna İslamcı akım demeyelim. Bu Orta Doğu haklarıyla haşir neşir olduğuna göre hemen söyleyeyim, bir politikacılıktır. İslamcılığı yalnız bir din olayı olarak değil, Orta Doğu haklarının politik kimliği ve bir adı olarak belirtmek gerekir. Mezhep çatışmaları bizde sınıf savaşı, ulus ve kavim çatışmalarıdır. Anadolu'daki çatışma sınıf çatışmasıdır. Hele buna din çatışması demek, gerçeği çok bireysel olarak görmek anlamındadır. İslamiyet bir siyasal devrimdir. Özellikle o zamanın aşiret kabile ilişkilerinden gelişmiş devlet ilişkisine sıçramanın büyük atılımıdır. Bu süreçte Orta Doğu'yu biraz Orta Doğu yapan bir devrimdir. Bu yüzden etkileri hala üstündedir. Böyle olunca İslamiyet yansıtıldığı gibi sadece bazı sofuların dinsel faaliyeti değildir. Günümüzde Orta Doğu haklarının düşürülmesinde dinin etkisi de olumsuz rol oynadı. İslam kendi hakkına tam sahip çıkamadığı ve kendini emperyalizme karşı koruyamadığı için değerden düşer. İran'ın İslamiyet'i kullanmada anti-emperyalizme yönelmesini olumlu olarak görmek gerekir. Dolayısıyla Moğollar deyip işin içinden çıkmak kolay bir çözüm yoludur. Siyasal yönden akıllıdırlar. Ama anti-emperyalizmi bölgede ne kadar yayacaklardır? Saddam'la bile baş edememesi İran'ın durumunu ortaya çıkarmaktadır. Türkiye'de laiklik meselesi var. Laiklik daha çok Batı etkilerinin yayılmasına hizmet etmiştir. Evet, dinsel etkilerin aşılması doğrudur. Dinin öncelikle feodalitenin sultanların hizmetinde kullanılmasına, hele sömürücü biçimde kullanılmasına karşı durmak doğrudur. Ama bu tavır halkların geleneklerini, dünyaya bakış açılarına sinmiş, Müslüman etkilerinin tümüne yönelik hal alırsa, laiklik bu anlamda ise Anadolu halkından kopar. Şimdi bazılarının bunu kullanmaya kalkıştığını da biliyoruz. İyi niyetlice, kötü niyetlice kullanılıyor ve her gün gerici dinci hareket haline geliyor. Dolayısıyla bunu önlemenin yolu laikliği de gözden geçirmektir. Laikliğe Batı'nın çıkarlarına hizmet ettiği oranda karşı durmak gerekir. Dinsel gerici etkilere karşı çıktığı oranda ise kabul edilmelidir. Solun yaptığı hata önemli. Sosyalizmi din düşmanlığı olarak, düşmanlıktan öte inkarcılık olarak anlaması halkıyla yabancılaşmasına neden olmuştur. Dolayısıyla tarihiyle yabancılaşmasına neden olmuştur. Ve bu da solun köksüz olması anlamını içerir. Sol, köksüz doğduğunda bu boşluğu dinci gerici temelde kullananlar ortaya çıkmaktadır. Ve bu özellikle Türkiye'nin yakın döneminde solun aleyhine muazzam bir gelişmeye yol açmıştır. Diyorum bunu kırmak için bir durum değerlendirmesi ve tutum değişikliği gerekir. Özellikle bu konuda PKK'nın geliştirmek istediği budur. İran'ın dini kullanmasında katılım yolu görülmektedir. Özellikle İran halkının büyük anti-emperyalist saldırısında bu etki belirleyici orandadır. Ama bütün çelişkileri böyle çözmesinin olanağı da yoktur. Bunun tıkanmaya yol açacağı açıktır. Türkiye'de din gerici bir temeldedir. Ulusal kurtuluşun gelişme aşamasında dinin Kürtlere dayatılmasını art niyetli, çok gerici ve marazi bulmaktayız. Daha sonra sahte laikliğe sarılırlar. Dinle de ilgileri yoktur. İşlerine gelmedi mi bu kez laik kesilirler, ikisi de halkı aldatmaya yöneliktir. Bizim devrimcilerin tutumu böyle olmamalıdır. Belirttiğimiz gibi halkımız birçok ölçülerine sinmiş olan ve hiç kötü olmayan dini değerlerle bezenmiştir. Yaşam ölçülerine ve dini yaşantılarına saygılı olunmalıdır. Aynı zamanda varsa dinin adalet ölçülerine, yabancı değerlere karşı olan yanlarına sahip çıkalım. Bu silahı egemen sınıfların elinden alarak, onlara ve emperyalizme karşı İran devriminden dersler çıkararak anti-emperyalist bir doğrultuda kullanmak gerekir. Bizim yaptığımız budur. Din sorunu üzerine. Öcalan'ın Sex ve Bun dergisinin Temmuz ve Ağustos 1989 tarihli ve 91. ve 92. sayılarında din sorunu üzerine başlıklı bir yazısı yayımlandı. Yazıda yer alan bazı değerlendirmeleri Öcalan'ın din konusunda geliştirdiği görüşlerin belirlenmesi için buraya alıyoruz. Halkımızın İran devriminde görüldüğü gibi anti-emperyalist, anti-kapitalist, İslami duygularını, moral değerlerini, eşitlik anlayışını, adalet anlayışını, İslam'ın doğru yorumu, doğru değerlendirilmesi ve doğru sahiplenilmesi biçiminde halka yaklaşımı bu biçimde aşarak bilimsel sosyalizmi Orta Doğu halk gerçeğine ve kendi halk gerçeğimize bu biçimde başarıyla uygulamasını bilmek gerekir. Din ve devlet işleri ayrıdır. Laiklik ilericiliktir, safsatısına inanılmamalıdır. Laiklik aslında Batı'nın ve Siyonizmin çıkarlarını dikkate alan, Orta Doğu haklarını ise sınıfsal ve ulusal kurtuluşlarını örtbas etmede kullanılan bir yaklaşımdır. Bu nedenle Türkiye'de laikliği reddetmek, karşı devrimci özünü görmek gerekir. Burjuvazi, ne zamanki kapitalizm olgunlaştı, dinin zırhına tekrar sığınmaya başladı. Dinin olumlu özelliklerini veya eşitliğe, adalete, hümanizme dayalı hususlarını kendi bence sınıf çıkarları için kullandı. Ve bu anlamda bilimsel sosyalizmin önderleri dinin bir afyon olarak kullanıldığını göstermek istediler. Böylesi bir belirleme yaptılar. Dönemi için bu anlaşılır bir husustur. Sünnilik ve Alevilik. Alevilik, Osmanlı feodalizmine karşı kendi sözünü söylemek istiyordu. Fakat daha sonra Cumhuriyet'te Kürt halkını parçalamak için kullanıldığı bilinmektedir. Perinçek. Laiklik milleti birleştirme ve barış açısından zorunlu değil mi? Biliyorsunuz, Türklerde de Kürtlerde de hem Sünni hem Alevi var. Öcalan. Şöyle desek daha iyi olur. Laiklik ne Aleviliğin tasfiyesini sağlamıştır ne de Sünniliğin. Aksine ikisini de kendi çıkarları noktasında kullanma biçiminde ayakta tutmuştur. Perinçek. Devrimci bir çözüm gerekmiyor mu? Öcalan. Partimiz bunun başarılı bir çözümüne ulaştı. Bizde bu yönden bir sorun yoktur. Sağlıklı bir sosyalist yaklaşımda mezhep, milliyet ve bölge farkları göz önüne aldığımız konulardır. Biz her zaman direnişçi yanlarını eğitiyoruz. Sınıf kökenine yönelmemiz bozulmamıştır. Perinçek. İran konusundaki değerlendirmeniz Alevi kesimde bir rahatsızlık yaratmaz mı? Öcalan. Aksine İran Şii'dir. Perinçek. Ama Türkiye'de Hümeyni'ye Sünniler sahip çıkıyor. Öcalan. Hayır, hayır. Türkiye'de Sünnilik daha çok Suudi özelliğine sahiptir. İran Türkiye'yi fazla etkileyemiyor. İran'ın şunu bunu beslemesi fazla etkili olamaz. Söylenildiği gibi de değildir. Dolayısıyla laiklikle sonuç almak yerine tutarlı bir demokratizmle sonuç alınır. İşte mezhepleri şöyle yaparsak nasıl kullanırız türündeki düşünceler sakattır. Bu ancak tarikatların bir 12 Eylül rejiminin işi olabilir. Ne Alevici görünmeliyiz ne Sünnici görünmeliyiz. Ama Alevilik tarihsel bir olay olarak Osmanlı feodalizmine, sultanlara karşı kendi sözünü söylemek istiyordu. Fakat daha sonra Cumhuriyetle Kürt halkını parçalamak için bir din çelişkisi yaratmada kullanıldığı bilinmektedir. Özellikle Dersim, katliam temelinde TC'ye bağlandıktan sonra Kürdistan'la ilişkisinin kesilmesinde Alevilik etkin olarak kullanılmıştır. Şeyh Said, hakeza ezildikten sonra daha değişik bir tarzda Nakşilikle devlete bağlama politikası görülmüştür. Bunlar iki yüzlüktür. Bugün din, devletin çok kötü politikasının aracı olarak kullanılıyor. Demokratik çözüm, bütün mezheplerden emekçilerin çözümüdür. 6. PKK içinde demokrasi ve şiddet. Göklerde seyran etmeye niyetim yok. Demokratlığın ölçüsü. Kendime hiç mi sevdalanmaya niyetim yok. Fakat demokrasiyi kişiliğimde oldukça müthiş yaşatan biriyim. Kimliğini bile ağzına almaktan korkan milyonları bugün amansız zorba bir güce karşı kimlik savaşımına kazandırabilecek kadar demokratım. Perinçek. Siz kendi örgütünüzde demokratik bir uygulama içinde misiniz? Öcalan. Gayet tabii. Yani kendime sevdalanmaya hiç mi hiç niyetim yok. Fakat demokrasiyi kişiliğinde oldukça müthiş yaşatan biriyim. Hem de hangi koşullarda? Kimliğini bile ağzına almaktan korkan milyonları bugün amansız zorba bir güce karşı kimlik savaşımını kazanabilecek kadar demokratım. Bu işi hem de yoğun provokasyon ve çelişkilere rağmen yapan adam önemli ve güçlü bir demokrattır. Bunda abartma yok. Şimdi diyeceksiniz, içinizde ve dışınızda bazı şeyler uygulamıyor musunuz? En zorlandığım konudur. Yine hemen belirteyim. Demokratlıkla çelişen durumlara daha amansız yönelseydim, daha güçlü demokrat olurdum. Keşke yapılabilseydi. Demokratlığın ölçütünü tekrar söyleyeyim. Halkı kendi kimliğinde, kendi iktidarına, iktidarının zaptına yönelten her önemli adım ve kişilik demokrattır. Bu bir seçim oyunu değildir. İnsanı güzelleştiren, özgür karar ve uygulama gücüne kavuşturan, insanı kendi kimliğini savunmaya götüren her şey demokratlıktır. Tanımı doğru yapalım. Boyun eğmeci adam demokrat değildir. Bastıran adam demokrat olamaz. Demokrasi, karınca ezmez şevki olmak değildir. Halkın demokrasisine saldırı olduğunda, kelleyi uçuran adamdır demokrat. Ona saldırı söz konusu olduğunda halkın devrimci terörünü tırmandıran tutumun ta kendisidir. Fransa Burjuva rejimi diyoruz. Bu terörün zirveye çıktığı devrimdir. Şiddet oldu diye demokrat kalmadı mı? Ne münasebet. Biz çok terör uyguladığımız için değil, az uyguladığımız için tam ya da istenildiği kadar güçlü demokrat olamadık diye eleştirilmeliyiz. Demokratlık olmadan sosyalizmin olacağına inanmıyorum. Bürokratizmin bu kadar geliştiği bir ülkede sosyalizm de gelişmez. Neme lazımcılığın bu kadar geliştiği bir toplumda ve örgütlü demokrasinin olmadığına da imzamı basarım. Günlük ilişkilerimde ve yaşamımda yanımdaki sıradan bir kişiyi düşünce gücüne, konuşma gücüne çekemediğimde yaşamımın demokrat olmadığını da söyleyebilirim. Kişiyi yüceltme. Önderliği bir aşiret kafasıyla anlıyor. Adam dilsiz, düşünce sisteminden yoksun, yürümekten aciz ve güzellik, iyilik, doğruluk nedir bilmiyor. Kendimi paramparça ediyorum. Perinçek. Ama sizin yayın organlarınızda sıradan insan inisiyatifi değil, önderin rolü Türkiye salonuna göre çok aşırı vurgulanıyor. Öcalan. Bundan en çok rahatsız olan adamım. Aslında doğru bir önderlik özümsemek yerine birisinin adını çok söyleyerek sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. Bu vesileyle eleştiririm PKK'lıları. Yani böyle çok şey söyleyeceklerini, saygılı olmayı, kendi pratiklerinde kanıtlasınlar. Çok açık söylüyorum. Hiçbiri benim direktifimle olmuyor. Rahatsızlık duyuyorum. Açık yazarsınız. Kendi zayıflığını bununla kapatmaya çalışıyor. Bu da onun hakkı. Esef ediyorum. İnsanlık küçük. Ben taklitten nefret ediyorum. Biliyor musunuz en büyük sıkıntım nedir? Sözüm ona, önderliğe bağlıdırlar. Hayır. Her sabah önderliğe şöyle bağlıyız diye yemin ederler. Ben açığa vurmuyorum. Onların özgürlüğüdür. İstedikleri gibi kullanırlar ama hoşlanmam. Önderliği bir aşiret kafasıyla anlıyor. Bir geleneksel Kürt tipi var. Ama burada da mesafe alınmıştır. Nedir o mesafe? Bunlar savaşıyorlar. Savaştıkları için de demokratik gelişme şansları yüksek. Savaşan adam demokratlaşır. Bunun için ciddi bir tehlike olarak görmüyorum. Önderlik inançlarını daha bilimsel, katılımcı kılsınlar ve kendi emekleriyle büyütür kılsınlar. Benim günlük eğitimim budur. Okuyun, önderlik konusundaki belirlemeleri ezici bir şekilde davet vardır. Bu temelde kendilerini düzeltmeye çağrı vardır. Adam dilsiz, düşünce sisteminden yoksun, yürümekten aciz ve güzellik, iyilik, doğruluk nedir bilmiyor. Kendimi paramparça ediyorum. Bana böyle bakmayın, kimseye tenezzül etmem. Ve kimsenin cenazemi kaldırmasından yana değilim. Olduğum yerde olmalıyım. Dayanışmadan, kolektivizmden ve iş bölümünden anlarım. Mutlaka bu dünya öyle yönetilmelidir. Dünyada tek rehber ve ışık olarak gördüğünüz bazı işleri bölüşelim ve yapalım. Kimse ne diğerini altına alsın, ne de diğerine sığınarak yaşasın. Budur özgürlük ve demokrasi anlayışı. Bu sosyalizme de götürür, daha ötelere de götürür. Dikkat edilirse, yaşayan sosyalizmin özü budur. Toplumun orduya secde ettiği tek yer Türkiye'dir. Nasıl rahat olabilirsin? Subay gelir, selama geçer. Haşa, bilmem ne yaptığım der, zehirliyor. Bu toplum niye yaratıcı değil, niye asker ve idarecidir? Niye gelişemiyoruz? Cevap açık değil mi? Niye üretimde, sosyal ve siyasal savaşımda başarılı değiliz? Cevap çok açık değil mi? Cesur düşünelim. Büyük otorite varmış, paşalar duymasınmış, yine milli şef, ebedi şef varmış. Hayır, böyle olmaz. İşlerin büyüklüğüne inanıyorum. Bilimde ve üretimde herkes kendi sahasında bir otoritedir. Buna bir şey demiyorum. Ama toplumun yönetilmesi söz konusu olduğundan biz demokrasiyi tercih ediyoruz. Öyle imdada paşalarımızı çağırarak gelin devleti kurtaralım demek olmaz. Bu demektir ki biz hiçbir şeyiz. Demokrat adam vatanı ve halkı generalden daha iyi korur. Demokrat adam yalnız korumakla yetinmez, daha da büyütür ve yüceltir. Bu temelde bizim uygulama ölçülerine bakıldığında mütevazi bir demokratlığın geliştiğini takdir etmek zor olmayacaktır. İnsanları yücelten disiplinsizlik değildir. Gevşeklik değildir. Örgütsüzlük hele hele hiç değildir. Yine herkesin kendi başına savunacağı şeyler de değildir. Herkesin bireyciliği, liberalizmi, demokrasi değildir. Avrupa liberal olabilir ama demokrat değildir. Neden? Çünkü halkların aleyhinedir. Avrupa bireyi müthiş bireycidir. Demokratik değildir. Neden? Toplumun genel çıkarlarını temsil etmiyor da ondan. Kimliğini şişirmiş, kendi bireysel hakları konusunda müthiştir. Bu demokrasi değildir. Bireyciliğin körüklenmesidir. Bireyin güç kazanması, herhalde bireyciliğin güç kazanması değildir. Bireyciliğin güç kazanması, bireyin güç zaafına uğraması demektir. Nasıl sosyalist ülkelerde tepedeki bürokrasi demokrasisizliğe yol açıyorsa, Avrupa'nın liberalizmi de o toplumlardan demokrasiyi tanınmaz hale getirmiştir. Dolayısıyla demokrasi savaşımı hem sosyalist ülkelerde hem kapitalist ülkelerde geliştirilmesi gereken bir iştir. Erkek milleti. Hangi demokratik ülkede erkek, kadın karşısında tam erkektir? Böylesine bir erkeklik çok kötü bir karılığı doğurur. Karı evladına bulaştırır. İğreniyorum. Beni baba gibi görüyor. O zaman git diyorum. Ben baba maba değilim. Alışmış çocuklar ve karı üzerinde hüküm sürmeye. Türkiye'de daha demokrasinin alfabesine başlanmamış. Sizde demokrat yok. İşte en büyük demokrat Ecevit'ti. Bir Rus'un kimliğinden vazgeçmesini normal görüyor. Buna fetva verdi. Sanmıyorum eskiden Şeyhülislamlar Abdülhamid'e böyle fetva versinler. Solda diyeceksiniz bir sürü demokrat tipi var. Gideyim Avrupa'ya yalvarayım. Bizim de hakkımız, hukukumuz var diyeyim. Bu demokrasi mücadelesi değildir. Bu halkın önüne tuzaklar kurmadır. Aile içinde bile kaç tane erkek demokrattır? Söyler misiniz? Var mı? Erkek milleti değil mi? Nedir erkek milleti? Hangi demokratik ülkede erkek, kadın karşısında tam erkektir? Böyle erkeğin bilmem nesine ne yapmak lazım? Kölelik, Türkiye'de ailede beslenir. Kürdistan'da daha fazla. Böylesine bir erkeklik, çok kötü bir karılığı doğurur. Karı evladına bulaştırır. İğreniyorum. Perinçek, bütün bunların sizin örgütünüze yansımaları var mıdır? Öcalan, ne demek? Şiddetli, hem de en çok savaştığım bir husus. Müthiş aileciler, otorite babalarından anladıkları otoritedir. Benim babam beni böyle büyüttü, ben de böyle olmak istiyorum. Geleneksel yönetme, yönetilme anlayışı. Olmaz böyle diyorum, beni baba gibi görüyor, o zaman git diyorum. Ben baba baba değilim, ben halkına hizmet etmek isteyen bir halk savaşçısıyım. Alışmış çocuklar ve karı üzerinde hüküm sürmeye, varsa aşireti onun üzerine hüküm sürmeye alışmıştır. Bu PKK'nın en önemli sorunlarından bir tanesidir diyorum. Doğru katılım ve önderlik istiyorum. Yani sen ne işini bana yükle ne ben sana yükleyeyim. Sen emeğine doğru sahiplik et. Benim böyle aşiret değilse ve baba olmaya niyetim yoktur. Haşa. Bilmem göklerde seyran etmeye ve ismimi de taşırmaya niyetim yok. Yine kölelik ve sertlik kalıntıları, her türden entrikacı hesapların aleti olmaya da niyetim yok. Bu komplekslerini benimle gideremezsin. Yoldaşça yol göstermeye, işlerin doğru ele alınması, iş bölümüne tabi tutulmasında sonuna kadar varım. Benim seni sevdiğim kadar sen de beni işimle seversin. Anda, işleri ne kadar başarılı yapıyorsam o kadar değer ver. Anlamadan günümüz bile yok diyoruz. Soytarı, işin gerçeklerini bileceksin, doğrudur. Ben örgütü biraz geliştiremedim. Fazla gelişmelere yol açabilirim. Ben paylaşalım diyorum. Param var, silahım var ve hepsini kırarım, yakarım, yine de paylaşırım. Örgüt içinde demokratik savaşımlarını sürekli kılamayanların toplum içindeki demokrasi kavgasında başarılı olacaklarına hiç inanmıyorum. Sosyalist ülkelerdeki demokrasiden yoksunluğun en önemli nedenlerinden birisi örgüt içi demokrasinin çok az yürütülmesidir. Dahası kadroların demokratikleşmesinde ve demokratik eğitimdeki muazzam yetmezlikleridir. Perinçek. Peki üyelerinize, yöneticilerinize inisiyatif veriyor musunuz? Onlarla kolektif çalışma yürütüyor musunuz? Böylece onların olgunlaşmasına olanak sağlıyor musunuz? Öcalan. Ne demek vermek? İnanılmaz bir biçimde inisiyatif var. Çok önemli bir yöntemdir ve şiddetli, yoğunca uyguluyorum. Çok kısa sürede yönetim erkine davet ediyoruz. Birliklerde sorumluluk veriyoruz. Hem de savaş gibi çok ciddi bir meslekte. Çok sayıda köylüye, yeni katılan ögelere de yer veriyoruz. Bu bir yöntemdir. Hemen inisiyatif verilir. Bunun farkındayız ve bolca uyguluyoruz. Belki bilmiyorsunuz ama bu kadar gelişmenin nedeni de budur. Bazıları bunu engelliyor. Bizden eskisi yoktur. Biz var oldukça kimse başımıza kalmamalı diyenler çoktur. Ben bunların amansız muhalifiyim. Perinçek, örgüt içinde mi bunu diyenler çoktu? Öcalan. Tabii. Örgüt içi çelişmeler. Gelişen parti olanakları üzerinde köşe başı olmak istediler. Ne çalışma, ne çalıştırma, ne yönetme, ne yönetilmeyi kabul etme. Daha sonra boykotçuluk ve tasarrufçuluk da etkili oldu. Bazılarını teşhir ettik, bazı değişik uygulamalar altına aldık. Perinçek, peki siz 1980'lerin başında örgüt içinde bir mültecileşme tehlikesiyle karşılaştığınızı söylediniz. Bugün PKK saflarında aynı eğilime sahip olanlar var mı? Öcalan, 84-85'lere kadar o mültecileşme tehlikesi vardı, biliyorsunuz. Avrupa'da bir provokasyon biçiminde kendisini dayattı. Bu provokasyonda veya daha sonra zindanda ihanet eden o kişiyle ilişkiliydi. Sonra bağları ortaya çıktı. Hakkari'ye gidişi durdurmaya çalıştılar. Bu dönem Avrupa'da bir mültecileşme dönemidir. Sanırım bu biraz da rejimin desteklediği, körüklediği bir yaklaşımdır. Buna karşı bir mücadele oldu. Özellikle 15 Ağustos atılımı ile provokasyon belli ölçülerde geriletildi. Daha sonraki eğilim, bununla bağlantılı da olsa esas itibariyle feodal, küçük burjuva tutuculuğu ve inançsızlığından kaynaklanan bir olumsuzluktu. Bu yıllarda duyduğum şiddetli tehlike, savaşın biçimi geniş olarak açılmasına rağmen Hala içeriden sabote edenler var. Yaratıcılığı sergilemede umudu güçlü kılmıyor. Olanakları doğru kararlarla hayata geçirmiyor. Kendisi ödlekse herkesi ödlek sanıyor. Kendisi çözümsüzdür, herkesi çözümsüz sanır ve kendisi çizgiye fazla inanmıyor, herkesi bu durumda tutmak istiyor. Bu olsa olsa tutuculuktur. Bunlar çok çıktı. Çok yaygınca. Hemen belirteyim, bu konuda özellikle çok sayıda sorumlu tutulması gereken öge şuraya kadar varabiliyorlar. Önderliği işletmeme veya bizim çabalarımıza anlamlı katılım göstermeme, merkezileşmeme, ilgi göstermeme. Daha sonra anladık ki bazıları bilinçli yapıyor. Hele gitsin tek başına bu yolda ne kadar yürüyecek biçiminde serzenişler gösterdiler. Neden böyle diye araştırdık. Partileşme süreçlerinde açığa çıkardık. Yazılarımızda bolca ifadesini bulduğu gibi bunların ailedeki yetişme tarzları nedeniyle kesin antidemokratik olmaları söz konusudur. Ailenin küçük şefleri hep başkalarına dayanarak kendilerine rahat koşullarda kariyer yaparlar. Bundan başka bir şey düşünmediler. Gelişen parti olanakları üzerinde köşe başı olmak istediler. Özellikle 86'daki kongre faaliyetlerini yürüttüğümüzde bu çok daha açık bir şekilde ortaya çıktı. Ne çalışma, ne çalıştırma, ne yönetme, ne yönetilmeyi kabul etme. Daha sonra boykotçuluk ve tasarrufçuluk da etkili oldu. Bunlarla mücadele oldu. Bunları parti basında yansıttık ve kongre aşamasında bazılarını teşhir ettik. Bazı değişik uygulamalar altına aldık. Perinçek. Örneğin ne gibi uygulamalar? Öcalan. Çeşitli uzaklaştırmalar, günlük ilişkilerden ve görevlerden alıkoymak şeklinde. Parti içinde sınıf dışı feodal ve küçük burjuva etkileri gördük. Gittikçe bunları sınıflandırma ve eğitmeye çok ağırlık verdim. 86-87'den itibaren en derinlikli çabalarımı bu yıllarda bu tip etkilere karşı yürüttük ve boşa gitmedi. Gerçi bu etkiler hala tam giderilmiş değil. Hala örgüt içi demokrasinin gelişmesine engel teşkil ediyorlar. Savaşın açılım göstermesine ve kolektif bir yönetimin gelişmesine engel teşkil ediyorlar. 9. ayrımın sonu, sayfa 143.